12. ayrım, sayfa 112. Bazıları, evlerin saklandıkları yerinde bir gün onlara ihtiyaç duyulmayacağından hiç emin olunmadan ama hep bu umutla unutulsalar da, Beyrut'taki hemen her evde bulunan silahlar o pazar günü temizlenecek, yağlanacak ve çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecekti. Fakat Jetavi yokuşundaki apartmanın en üst katında yaşayan Zeynep Hanım, silah gerektirecek günleri düşünmek için pek ihtiyar, hayatına yeni giren, silahtan ziyade vicdani hesaplaşmalar gerektiren bazı sorun ve çelişkiler için ise pek acemiydi. Tabii canım, Arapça öğrenmek onun da hakkı. Zeynep Hanım, Marvan'a ekmek ağacı için bağırmaktan bitkin, her pazar muallim Naci'nin erkenden eve bıraktığı çiğ ciğerin yanında yemek için çiğ kuyruk yağını hazırlayıp, nane yapraklarını teker teker ağır ağır yıkarken kendi kendini ikna etmişti. Filipina istiyorsa Arapça öğrenebilirdi. Haftada bir ders, pazarları tabii. Zaten ben evde de onunla, yani konuşmuyor muyuz biz hiç? Konuşuyoruz canım. Gün boyunca evin içinde ne kadar uzun süreler boyunca konuşmadığını fark etti sonra. Evi ihtiyarların evine benzemişti işte. Tek tek katlanıp çekmeceye yerleştirilmiş naylon torbalar, bayatlamasına rağmen atılmayan kekler, kavanozların dibinde labnelerden kalan ve atılmayan zeytinyağları, küfe her seferinde üstünden sıyrılıp yenmeye devam edilen incir reçeli, artık eskisi kadar yenmediği için yapışıp taşlaşan toz zahter, dipnot, kaek, sokakta satılan, içine peynir ve zahter sürülerek yenen susamlı bir hamur işi. Lokmalar ağzından aşağıya doğru nasıl ağır ve seyrek geçiyorsa, sözler de artık gırtlağından yukarı doğru o kadar nadir ve yavaş çıkıyordu. Speed Queen'i bir an önce, evet evet, bu hafta Nasır'a söylemeli de tamirciye bıraksın. Bu sefer çekemem tamircinin. Bu arabanın markası neydi Zeynep Hanım? Afra tafrasına. Evet evet, en iyisi Nasır götürsün. Koltuğuna gömüldüğünde sadece kafasından bir sinirle fışkırmış gibi duran, dipleri beyaz, uçları simsiyah saçlarının göründüğü antika arabasının markası niye bu kadar merak ediliyordu yani? Arkasında Speed Queen yazıyordu ya işte. Bunu her söylediğinde bütün tamirci çıraklarının gülüşmesini hatırladı. Neydi insanların derdi bu arabayla? Zaten kullandığı da yoktu. Durup düşündü. Speed Queen'i Aşrafiya'dan en son ne zaman çıkarmıştı? Nanelere karşı taze, yeşil gülümsedi. Motka kafe direnişi. Saçlarının siniri yumuşadı. Hamra'daki açılışı protesto eden neydi? Motka'nın yerine açılan çok uluslu çaput zincirinin adı? Varo. Vora? Veromoda? Genç çocuklar ne kadar şaşırmışlardı. Ne var yani? Ben gelemez miyim? Çekil bakayım Habibi. Sen doğmadan evvel biz Motka kafede eylem örgütlüyorduk. Sanki Lübnan toprağını savunur gibi, Veromoda mıntıkasını koruyan polisler, her şeyden çok ona ve bir türlü ilerlemeyip trafiği tıkayan Speed Queen'ine sinir olmuşlardı. Güldü içinden. Bir kahraman gibi konuşmuştu çocuklarla, parmağı havada. Artık dünyayı değiştirmek için küçük şeyler yapabiliyorsak, bunun tek nedeni dünyanın küçülmüş olmasıdır Habibi. Bizim değil. Speed Queen'i, Fedayin, Beyrut'a nasıl aslanlar gibi girdiyse öyle sokmuştu Hamra'ya. Dipnot, Fedayin, Filistin Kurtuluş Örgütü gerillalarına verilen Arapça isim. Islıklar ve bağırış çağırış küfürler arasında bir sigara yakıp, kolu camın dışında eliyle şu Habibi işareti yaparak en havalısından tekrar Aşrafya'ya dönmüştü. Sessizliğe. Hadi Bey'in Motka kafeyi de, fedaini de, kendini de, Beyrut'u da hatırlamayan sessizliğine. Bu tembel Marvan kapılardan torbaları topluyor mu acaba? Acaba Filipina'ya? Yok canım, Marvan namuslu çocuktur. Ayrıca zaten ne yapsın Allah'ın gariban Filipinlisiyle? Zaten kızcağız minnacık bir... Neyse canım, kız akıllı da bir şeye benziyor. O ne yapsın çulsuz Suriyeli Marvan'la? Suriye işgali varken neyse de şimdi artık bütün apoletleri söküldü Marvan Efendi'nin. Düşündüğü şeyden utanıp yeni bir nane tutamının yapraklarını tek tek ayıklamaya başladı. Pazarları ne yaptığı beni ilgilendirmez zaten. Yok canım, istiyorsa öğrensin Arapça. Zaten ta Marbuta'ya gelmeden yıllar bırakır. Dipnot: ta Marbuta, Arapçada dişil isimlerin sonuna konan A veya E sesi verdiren, kullanım yerleri ve kuralları Arap alfabesindeki en zor harf. Kafasında küçük bir hesap yaptı. Bütün apartmandan aldığı cüzi kiraları topladı. İçinden Filipina'ya vereceği 200 doları çıkardı. Geriye kalandan kendince Arapça dersinin tutması gereken miktarı çıkarmaya çalışıyordu ki, neyse canım, vereceğiz artık, neyse parası. Halas. Nanelere sinirlenmiş gibiydi. Ne alakası var bunların naneyle? Kokmuyorlar bile. Bekadakiler olsa. Sadece kısacık bir an için çocukluk günlerinin Beka Vadisi'ndeki nane bahçesinin kokusuna takılıp, sonra babasının içtiği haşhaşlı nargilenin kokusuna, oradan da annesinin ellerinin zeytinyağı kokusuna dolaşıp geri geldi. Nanelere sinirlenmemişti. Sinirlendiği şeyi kendi kendine bile söylemedi. Sadece bir pazar önce Jimeyzi'deki o ana geri döndü. Bonjour Habibi. Beyrut'a geldikleri için bonjurlayan Körfez Arabı aile Pol Kafe'ye yayılarak gürültüyle ve o kaba aksanlarıyla oturdular. Şişman, genç baba zenginlerin sabırsızlığıyla garsonlara seslenip duruyordu. Habibi, bonjur. Yan masadalardı ve Zeynep Hanım'ın onu Jetavi'den Jimeyzi'ye yürüyerek getiren Filipina'dan başka aklındakini söyleyecek kimsesi yoktu. Bu garsonların asabı onlara giydirdikleri bu şapşal beyaz takkeler yüzünden bozuk. O yüzden çalışmak istemiyorlar. Beyrut erkeğine beyaz takke. Ne bu? Kolonyalizmin sorunu bu Filipina Habib'ti. Gittiklerinde bile arkalarında beyaz takkelerini bırakıyorlar. Esprisine gülünmeyince neşesi yüzünde sıkıntıyla söndü. Kahvesine geri dönecekti ki yan masaya takıldı. Gece mavisi daracık elbiseli annenin karşısındaki azman oğlan çocuğunun yanındaki sandalyede karaya çalan derisiyle incecik bir kadın vardı. Sri Lankalı hizmetçi. Sandalyeye küçük gelen, oturup sustukça daha da küçülen bir leke gibi. Zeynep Hanım kahvesine dönüp onlara bakmamak istedi ama durmadan gözü Sri Lankalı'ya takılıyordu. Ona hiç sormadan ısmarladıkları, önünde neredeyse kendi boyundaymış gibi dikilen frappeden korkmuş gibiydi. Ne yapması gerektiğini anlamak için saçlarıyla oynayıp duran oğlana frappeyi höpürdetmemesini bağıra çağıra söyleyen anneye bakıyordu Sri Lankalı kadın. Hepsinden daha küçüktü. O kadar zayıftı ki bütün aile sanki onu yiyerek semirmişti. Zeynep Hanım Filipina'ya baktı, kendini sandalyede biraz aşağı çekti, garsona seslendi. Habibi, bakar mısın? Bir şey yeseydin Filipina, Habibi bize menüyü getir. Sri Lankalı masada değil gibiydi. Başka bir dünyada oturuyordu. Başka bir dünyaya bakıyordu. Sanki düğmesine basılıp durdurulmuş bir oyuncak gibiydi. Şu anda çalışmıyordu. Sıkıntıdaydı. Çalışmadığı için yersiz gibiydi. Gerekçesiz. tıpkı Almanara'da gördüğü Filipinli, Etiyopyalı, Sri Lankalı kadınlar gibiydi. Anneler nargilelerini içerken çocukları oyun bahçesinde oynatan hizmetçi kadınları hatırladı. Çocuklar ellerinden kaçıp oyuncaklara gittiğinde iki kolları anlamsız iki yana düşer, kollarını kavuşturup önlerinde gerekçesiz kaldıkları için sanki bomboş bir alemin içindelermiş gibi korkarlardı. Etraflarına bakar, ne yapacaklarını bilemezlerdi. Zeynep Hanım bunları hatırladığına şaşırdı. Filipina ile daha çok konuşmak istedi. Filipina Habib'ti. Yemek istemiyorsan dondurma ye. Yok ye, ye sen. Bir dondurma ye canım. Bakar mısın Habibi? Sen buraya şöyle havalısından meyveli filan bir kup getir. Bana da bir Türk kahvesi. Vasat, yalla. Yan masadaki aile, Beyrut'taki Pol kafede bir fotoğraf çektirmeleri gerektiğine karar verdi. Oğlanın cep telefonunu Sri Lankalı'ya verdiler. Sri Lankalı ayağa kalktı. Kafede ayakta olmaktan rahatsız, sanki herkes ona bakacakmış gibi korkarak. Filipina Habib'ti. Sen neden Arapça öğrenmek istiyorsun? Anlat bakalım. Filipina mırıltılar halinde bir şeyler söylerken, Zeynep Hanım hiç bakmamak istemesine rağmen kendini yan masadan alamıyordu. Bütün aile geniş geniş gülümsedi. Kadın şişirilmiş, neydi onun adı? Botoks. Dudaklarına zarif bir biçim vermek için uzun uzun dudaklarını titretti. Ve nihayet bütün aile yeterince rahat, doğal, neşeli göründüklerinde yalla dedi baba. Çek bakalım. O kadar çok gülümsediler ki Sri Lankalı da gülümsemeye başladı onlara bakarken. Çekti. Başıyla çektiğini işaret ettiğinde bütün ailenin yüzleri sanki kasları boşalmış gibi eski sıkıntılı ve şikayetçi hallerine dönmüş ama Sri Lankalı'nın yüzü gülümser halde kalmıştı. Tek gülümseyenin kendisi olduğunu hemen anlayıp telefonu genç azmanı oğlana verip düğmesine basılıp kapatılmış oyuncak oturuluşuna hızla geri döndü. Zeynep Hanım bu sahneyi izleyip öfkelenirken Filipina'nın söylediklerinin bir kelimesini bile duymamıştı. Neyse ne Habib'ti, Arapça öğrenmek istiyorsun, öğreneceksin. Parasını da ben ödeyeceğim. Halas. Zeynep Hanım sesinin fazla çıktığını Filipina'nın açılan gözlerinden anladı. Habibi bakar mısın? Sigara var mı sizde? Garson sigara getirdi ve Zeynep Hanım saçları diken diken garsonun getirdiği Lucky Strike'ın filtresini tıpkı eski filtresiz Lucky Strike'lar gibi kırıp buruşuk dudaklarının arasına kıstırdı. Pazarları da serbestsin. Gez dolaş. Gençsin. Keyfini çıkar. Lavaboya yıkadığından daha fazla nane düşürmüştü aklından geçenler yüzünden. Canım ihtiyacım olmasa ben Filipinli mi alırım? Hem zaten iyi para veriyorum. Hem ben zaten ona iyi... Televizyondan gelen acayip müzik sesinin arasında kapının gıcırtısını duydu. Başını kaldırıp dolabın camındaki yarım yansımasına bakarak sesleri dinledi. Ayakkabıların giyilişini, askıdan ceketin alınışını. Camdaki yarım yüzüne bakarak öylece durdu. Hadi Bey kapıdan çıkıp gitmemiş gibi yaptı. Böyle yaptığını kendisine bile söylemedi. Naneden bir tutam daha alıp, daha da ağır, daha da tane tane yıkamaya devam etti. Yorgundu. Sana gerçeği söyleyeyim mi Tunç? Magdalen Köprüsü'nün altında melankolik bir şehir planlamacısının intihar etmeden önce şehre bıraktığı küçük bir not gibi duran, kurumuş nehir yatağının sonsuza uzanan çimenliğine bakan bankta, bütün gün oturup hazırladığı konuşmayı yapmayı giderek daha saçma buluyordu Deniz. Ne zaman saçma bir şey söyleyecek olsa sesi kendine uzaktan gelirdi. Ya da sesini dinlemeye başladığı için saçmalaşırdı söyleyecekleri. Tunç başını ağır ağır kaldırdı biradan, göz kapaklarını sonradan. Bir tembel alayla gerçeği. Nihayet anlayacağız bu sapsız kızgın tava halini demek. Buyurun. Beer's Pub'da müşterilerin hep birlikte oynadığı quiz oyununun gürültüsü, insan nefesi ve bira buğusundan oluşan, battaniye hissi veren bir sıkışıklık vardı. Futbol oyuncularının, eski pop yıldızlarının, ünlü şarkılarının isimlerinin gelip geçtiği quiz sayesinde herkes birbiriyle konuşabiliyor, hiçbir şey anlatmadan bütün gece sürecek bir toplu konuşmanın sesleri hep birlikte yükselip alçalıyordu. BlackBerry telefonlarına sarılıp soruların cevaplarını internette arayanlar da dahil herkes tatlı tatlı sosyalleşiyordu. Bütün bu hayat için, bu güvenlik ve güvence için neleri kurban ettiğimizi düşünüyorum ikimizin. Benim kurban ettiklerimi düşünüyorum. Biri olmak için neleri veriyoruz? Bir hikayemiz yok ve olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yerimizden hiç kıpırdamıyoruz ki her şey olması gerektiği gibi olabilsin. Tunç şaşırtıcı bir hızda Deniz'in konuşmasının ağırlığını hafifletecek gergin bir aceleyle konuşmaya başladı. Bak o zaman ben de sana bir şey söyleyeyim Deniz Hanım. Buyurun dinliyorum. Dinlediğine inanmaz baktı Deniz'e. Yok hayır hakikaten dinliyorum. Bak Deniz. En başından beri istediğim buydu. Gelip bu Oxford Kulesi'nde yaşamayı, dünyanın geri kalanına bulaşmamayı, düşünmeyi ve yazmayı, sadece bunları yapmayı sen istedin. Doğru muyum? Doğrudur sir. Peki şimdi nedir bu alaycı vaziyetler? Bu gece açık konuşuyoruz yani. Mümkünse. O zaman söyleyeyim Tunç. Ben artık bu tarafsızlık meselesinden sıkıldım. Hayatta bir taraf tutmamaktan sıkıldım. Herkesin biri olmasından, senin İsviçre'de büyümüş gibi davranmandan, böyle kibar kibar, akıllı akıllı, yani genel olarak sıkıldın yani, genel. O kadar basit değil. Sesi çapaklandı Deniz'in, birasının belini eliyle sardı iyice. Bütün bu insanlar gibi biz de başımıza bir şey gelmesin diye yaşıyoruz. Onca uçak ama kimse gerçekten bir yere gitmiyor. Yani Tunç, biz hiçbir yere gitmiyoruz anlamıyor musun? Ayrılalım mı diyorsun yani? Ben gitmek derken, yani insanlar yerinden kıpırdamıyor, kimse gitmiyor. Uzaktan başka bir dünya, sanki bize... Bana daha ait bir dünya var da gerçek anlamda gitmiyor yani kimse hiçbir yere. Her şey gitmeyelim diye kurgulanmış sanki. Facebook, Google Maps, ne bileyim think tankler. Yine başladık. Nedir senin benim işimle? Senin işin meselesi değil. Benim içim kırık dökük şeyleri özlüyor. Neleri dedim? Boş ver. Yani her şey çok sağlam, çok güvenli, çok sabit. Her şey sağlam, her şey sabit ve biz bir bebeğe bile cesaret edemedik Tunç. Sence bunda bir yanlışlık yok mu? Birbirlerinin yüzünde asılı kaldılar. Çok özür dileriz. Konuştuğunuz dil Türkçe mi? Deniz'in yüzü dev bir çorap kaçığına dönüşürken Tunç ani bir mimik manevrasıyla dönüp cevap verdi yan masada oturan ihtiyar çifte. Tebrik ederim. Genellikle İbranice zannederler. Deniz Tunç'un sesine, ağzına, her an duruma uygun bir espriye hazırlıklı gözlerine uzaktan giderek daha uzaklardan baktı. İhtiyar kadın lafa karıştı. İbraniler sessiz harfleri size göre daha baskın söylüyorlar. Siz seslileri fazla vurguladığınız için fark anlaşılabiliyor. Bir de tabii, kadın önündeki peçeteyi uzattı. Peçetenin üzerinde dağılmış mürekkeple birkaç kelime yazılıydı. Deniz İngilizce transkripsiyonla yazılmış kelimelere baktı. Sıkıldım, güvence, biri, bebeğe. Deniz, bir çocuğun bağladığı fazla düğümlü bağcık fiyongu gibi, Tunç net bir biçimde, Kadın ve adam birbirlerinin tamı tamına aynı, herkes gülümsedi. Biz transkripsiyon hocasıyız ikimiz. Karı kocaların o ürkütücü aynılaşmasının sonucu, ikisi de tek ve ortak bir yüze evrilmişti. Ne kadın, ne erkek, ne güzel, ne çirkin, ne iyi, ne kötü. Pembe beyaz, ihtiyar, tek bir yüz. Şimdi o yüz, aynı şaşkın nezaketle, hiçbir şey söylemeden, Deniz ve Tunç'un işlerine dair yapacakları açıklamaları bekliyordu. Oxford, büyük ve kesintisiz bir kokteyldi. Herkes birbiriyle bu uzmanlık alanı değiş tokuşunu yapmalıydı. Tunç anlatmaya başladığında, Deniz, gözleri tehlikeli bir ifadesizlikle donmuş, Tunç'u kendi kendine anlatıyordu.